Ayrım 2. Incognito, David Eagleman, sayfa 8. Zihinsel yaşamınız içinde olup bitenlerin neredeyse tümü bilincinizin kontrolü dışında gerçekleşir ve işin doğrusu böylesi de çok daha isabetlidir. Bilinciniz kendisine istediği kadar pay çıkarsın, beyninizde tıkırdayıp giden karar verme süreçlerinin çoğunda ikinci planda kalması sizin hayrınızadır sonuçta. Ayrıntılara karışmaya kalktığında olan biteni kavrayamadığından işlemlerin verimi düşer. Parmaklarınızın piyano klavyesi üzerinde nereye zıpladığına kafa yormaya başladığınızda parçayı çalaması hale gelirsiniz. Bilincin müdahalesinin etkilerini küçük bir numarayla sergilemek isterseniz, arkadaşlarınızdan birine iki keçeli kalem verip, her eline bir tane, adını sağ eliyle yazdığı sırada sol eliyle de tersten, ayna yazısıyla yazmasını isteyin. Bunu yapmanın tek yolu olduğunu hızla fark edecektir. Yaptığı işin üzerinde düşünmemek. Bilincin müdahalesini dışladığı sürece elleriyle karmaşık ayna hareketlerini gerçekleştirebilecektir. Ama hareketleri düşünecek olursa iş bağlantısız kalem darbelerinden ibaret bir Arap saçına dönüşecektir. Özetle bilincin devreye sokulmaması çoğu durumda en iyisidir. İşin içine girdiğinde ise olan bitenden son haberdar olan da genellikle yine bilincin kendisidir. Beyzbolu örnek alalım. 20 Ağustos 1974'te Detroit Tigers ile California Angels arasında oynanan maçta Nolan Ryan'ın yaptığı atışın hızı Guinness Rekorlar kitabına saniyede 44.7 metre, saatte 161 kilometre olarak geçmişti. Rakamları biraz kurcalarsak, Ryan'ın atışıyla topun tepeden yola çıkıp 18.4 metre mesafedeki başlangıç plakasının üzerinden geçmesi saniyenin 10'da 4'ü içinde gerçekleşmiş olmalı. Toptan yayılan ışık sinyallerinin vurucunun gözüne çarpması, retinanın devrelerinde işlenip başın arka kısmındaki görme sisteminin çetrefilli ana yollarına dizili hücreler silsilesine uyarması, geniş alanlardan geçip beynin motor bölgelerine ulaşması ve sopayı savurmada kullanılan kasların kasılmalarını sağlaması için anca yetecek bir süredir bu. Bütün bu işlemler dizgesinin saniyenin 10'da 4'ünden kısa bir sürede gerçekleşebiliyor olması ise hayret vericidir. Ama işin asıl şaşırtıcı yönü bilinçli farkındalığın bundan uzun sürmesidir. İkinci bölümde de göreceğiniz üzere saniyenin yarısı kadar. Sonuçta top vurucuların bilinçli olarak farkına varamayacakları kadar hızlı hareket etmektedir. Çapraşık ve incelikli motor eylemleri gerçekleştirmek için mutlaka ayrıntıların bilincinde olmaya gerek yoktur. Üzerinize düşmekte olduğunun farkında bile olmadığınız bir ağaç dalının altından kaçmanız ya da telefonun çaldığını ilk fark ettiğiniz anda kendinizi zaten yerinizden sıçramış halde bulmanız bunu anlamanıza yeter. Bilinçli zihin, beyin etkinliklerinin merkezinde değildir. Aksine kıyıda köşede etkinliğin ancak fısıltılarını duyabileceği kadar uzak bir konuma yerleşmiş durumdadır. Tahttan indirilmenin getirisi. Beyinle ilgili olarak belirmekte olan anlayış, kendimize bakışımızı da ciddi biçimde değiştirmekte, bizi bütün işlemlerin merkezinde olduğumuz yolundaki sezilerimizden alıp daha ileri, daha aydınlatıcı ve daha şaşırtıcı bir bakış açısına taşımaktadır. Bu türden bir ilerleme, daha önce de görmüş olduğumuz bir şeydir üstelik. 1610 Ocak ayının ilk günlerindeki yıldızlı bir gecede Galileo Galilei adlı Toskanalı bir gökbilimci gözü tasarladığı bir tüpün ucuna dayalı geç saatlere kadar ayakta kalmıştı. Bu tüp nesneleri 20 kat büyütebilen bir teleskoptu. O gece Jüpiter'i gözlemlemekte olan Galileo, gezegenin yakınlarında ondan çıkan bir hat boyunca dizilmiş gibi görünen sabit yıldızlar olduğunu düşündüğü 3 cisim fark etti. İlgisini çeken bu oluşumu ertesi gece yeniden incelerken, 3 cismin de beklentilerinin tersine Jüpiter'le birlikte hareket etmekte olduğunu izledi. Hesaplara uymuyordu bu durum. Çünkü yıldızlar gezegenlerle birlikte hareket etmezler. Galileo bunun üzerine aynı oluşuma geceler boyunca dikkat kesildi. Ocak ayının 15'inde durumu çözmüştü. Bunlar sabit yıldızlar değil, Jüpiter'in çevresinde dolanan gezegensi cisimlerdi. Jüpiter'in ayları vardı. Bu gözlemle göksel küreler kuramı da paramparça oldu. Ptolemaios'un kuramına göre her şeyin çevresinde dolandığı tek bir merkez vardı, Dünya. Kopernik ise Dünya'nın Güneş, ayın da dünya çevresinde dolandığı bir başka seçenek önermiş, ancak bu fikir iki hareket merkezi gerektirdiğinden geleneksel kozmologlarca saçma bulunmuştu. Ama işte burada bu sessiz Ocak gecesinde Jüpiter'in ayları çoklu merkezlere kanıt sunmaktaydı. Koca kırmızı gezegenin çevresinde dönüp duran bu dev kayalar aynı zamanda göksel kürelerin yüzeyinin de birer parçası olamazdı. Dünyanın eş merkezli yörüngelerin merkezinde oturduğunu ileri süren Ptolemaios modeli böylece yıkılmış oluyordu. Galileo'nun keşfini anlattığı Sidereus Nuncius adlı kitabı 1610 Mart'ında Venedik'te baskıdan çıkarak adını dünyaya duyurdu. Başka yıldız gözlemcilerinin de Jüpiter'in aylarını izlemelerine el verecek kalitedeki aygıtların yapılabilmesi için 6 ay geçmesi gerekecekti. Bundan sonra teleskop üretim pazarı hızla büyük hareketlilik kazandı. Gökbilimciler ise kısa süre sonra evrendeki yerimizi belirleyecek ayrıntılı haritalar çıkarmak üzere gezegenin dört bir yanına yayılmışlardı bile. İzleyen 400 yıl bizi merkezden giderek daha uzağa atarak sonunda 500 milyon gök ada grubu, 10 milyar büyük gök ada, 100 milyar cüce gök ada ve 2000 milyar kere milyar güneş içeren görünür evrende küçük bir nokta olarak yerimizi sağlam biçimde belirledi. Üstelik 15 milyar ışık yılı genişliğindeki görünür evrenin kendisi de henüz göremediğimiz çok daha büyük bir çokluğun içinde küçük bir noktadan ibaret olabilir. Bu muazzam sayıların varlığımız hakkında daha önceleri ileri sürülenlerden ciddi biçimde farklı bir öyküye işaret ettiği gerçeği ise bizim için şaşırtıcı olmasa gerek. Dünyanın evrenin merkezinden düşüşü birçokları için derin bir huzursuzluk yaratmıştı. Dünya artık yaratılışın kusursuz simgesi sayılamayacaktı. Gezegenler arasında bir başka gezegendi yalnızca. Yetkiye yapılan bu meydan okuma insanoğlunun evrenle ilgili felsefi algısında da bir değişimi gerekli kılacaktı. 200 yıl kadar sonra Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Galileo'nun keşfinin büyüklüğünü şu sözlerle anlıyordu: "Bütün keşifler ve fikirler içinde insan ruhunu bu denli etkileyen bir başkası daha olmasa gerek. Dünyanın yuvarlak ve kendi içinde bir bütün olduğu daha yeni anlaşılmışken, ondan bir de evrenin merkezi olmak gibi muazzam bir ayrıcalıktan feragat etmesi beklenmişti. İnsanoğlu kendisini bundan daha büyük bir taleple karşı karşıya bulmamıştır belki de. Zira bu itirafla öyle çok şeyi bir anda is ve pus içinde kaybetmiş oluyordu ki, ne olacaktı şimdi cennetimize, masumiyet dünyamıza, dindarlığımıza ve şiirimize, duyularımızın tanıklığına, şiirsel dinsel inanç konusundaki yargılarımıza, çağdaşlarının bütün bunları kaybetmek konusundaki isteksizliklerine, bütün dönüşümleriyle birlikte fikir özgürlüğünü ve büyük düşünmeyi talep edip yetkili kılan, henüz bilinmemesi bir yana, o ana kadar düşlenmesi dahi olanaksız bir doktrine karşı mümkün olan her biçimde direnmelerine şaşmamak gerek." Galileo karşıtları onun bu yeni kuramını insanın tahttan indirilişi betimlemesiyle kötülemekteydiler. Göksel kürelerin yerle bir edilmesinin ardından Galileo da yerle bir edildi. 1633'te kilise engizisyonunun karşısına çıkarıldı. Zindana atılarak cesareti kırıldı ve keder dolu imzasını çalışmasını inkar eden dünya merkezli metnin üzerine atmaya zorlandı. Galileo aslında şanslı da sayabilirdi kendisini. Birkaç yıl önce Giordano Bruno adlı bir başka İtalyan da dünyanın merkezde olmadığı fikrini ileri sürmüş ve 1600 yılının Şubat'ında kiliseye karşı taşıdığı aykırı düşünceler gerekçe gösterilerek halk meydanına sürüklenmişti. Belagatiyle tanılan Bruno'nun kalabalığı galeyana getirmesinden korkan yetkililer konuşmasını önlemek amacıyla yüzüne bir demir maske geçirmişlerdi. Kazığa bağlı halde diri diri yakılırken maskenin ardındaki gözleri her şeyin merkezinde bulunmak sevdasıyla evlerinden çıkıp meydanda toplanmak üzere gelen kalabalığa bakıyordu. Bruno neden apar topar yok edilmişti? Galileo'nun dehasına sahip bir adam nasıl oluyordu da kendini zindanda prangalanmış yatar halde buluyordu? Geçerli dünya görüşünde gerçekleşen kökten ve ani sıçramaların herkesçe takdir edilmediği ortada. Oysa tüm bunların varacağı noktayı bir bilebilselerdi, İnsanoğlunun kesinlik ve ben merkezcilikten verdiği ödünün yerini artık evrende işgal ettiğimiz yere ilişkin hayret ve merak duygusu almıştır. Başka gezegenlerde yaşam bulunması olasılığı son derece düşük olsa bile, diyelim ki milyarda birden az, birkaç milyar gezegende yaşamın çim adam misali filizlendiğini düşünebiliriz ve yaşam barındıran gezegenlerde anlamlı diyebileceğimiz düzeyde, söz gelimi uzay bakterilerininkinden fazla, zeka bulunması olasılığı da yalnızca milyonda bir bile olsa, elimizde nereden bakarsak bakalım hayal gücümüzü aşan tuhaf uygarlıklarla kaynayan birkaç milyon küre var demektir. Bu uzak gezegenlerle yakın gelecekte iletişim kurup kuramayacağımız apayrı bir konudur elbette. Burada asıl mesele, merkezden düşüşümüzün zihinlerimizi çok daha büyük bir şeye açmış olmasıdır. Eğer uzay bilimini büyüleyici buluyorsanız, beyin biliminde olup bitenler için kemerlerinizi bağlayın. Algılarımızda kendimizi kendi merkezimize oturttuğumuz o konumdan edildik ve şimdi bizim için çok daha görkemli bir evren yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Bu kitapta yabancı yaşam biçimlerini incelemek üzere bu iç evrene yelken açacağız. İç uzayın enginliğine attığımız ilk bakışlar. Aziz Thomas Aquinas 1225-1274, insan edimlerinin neyin iyi olduğu üzerinde kafa yormanın birer sonucu olduğuna inanıyordu. Ancak akılcı düşünceyle pek de ilgisi olmayan onca davranışın varlığı da dikkatinden kaçmamıştı. Hıçkırmak, ayakla bilinçsizce ritim tutmak, bir espriye aniden gülmek gibi. Kuramsal çerçevesinin zayıf noktasını oluşturan bu durumdan kurtulmak için bu tür edimlerin tümünü temel insan davranışlarının dışında kalan farklı bir kategoriye havale etti. Zira bunlar akıl yürütme ve mantıktan köken almıyordu. Bu ek kategoriyi tanımlarken aslında bilinç dışı fikrinin de ilk tohumlarını atmış oluyordu. 400 yıl boyunca kimse sulamadı bu tohumu. Ta ki matematikçi filozof Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716, zihnin erişilebilir ve erişilemez kısımların bir karışımı olduğunu öne sürene dek. Leibniz henüz gençken bir sabah oturup 300 heksametrelik Latince bir şiir yazmış, daha sonra kalkülüslü ikili sayı sistemini bulmuş, birkaç yeni felsefe ekolü geliştirmiş, siyasi kuramlar ve jeolojik varsayımlar ileri sürmüş, bilgi teknolojilerinin temelini atmış, bir kinetik enerji denklemi geliştirmiş, yazılım ve donanımda ayrıştırma fikrinin ilk tohumlarını atmıştı. Kendisinden fışkıran bunca fikirden yola çıkan Leibniz de tıpkı Maxwell, Blake ve Goethe gibi içinde belki de daha derin erişilmez mağaralar olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı. Leibniz, farkına varmadığımız bazı algılar olduğunu öne sürerek bunları küçük algılar, petit perceptions olarak tanımladı. Hayvanlarda bilinç dışı algılar söz konusu olabiliyorsa insanlarda neden olmasındı? Bu mantık biraz tartışmalıydı belki ama en azından bilinç dışı gibi bir kavram varsayım dışı bırakıldığında tablonun temel bir unsurunun eksik kalacağını ileri sürmüş oluyordu Leibniz. Hissedilemez cisimcikler doğal bilimler için ne kadar önemliyse hissedilemez algılar da insan zihniyle ilgili bilimler için o kadar önemlidir sonucuna varmıştı. Leibniz daha da ileri giderek bilincinde olmadığımız ama yine de davranışlarımızı yönlendiren çaba ve eğilimler, bir başka ifadeyle arzu ve istekler, apetisyon olduğunu da ileri sürmüştü. Bu aynı zamanda bilinç dışı dürtülerle ilgili o güne kadarki ilk önemli beyandı ve Leibniz de fikrinin insan davranışlarını açıklamada kritik önem taşıyacağı düşüncesindeydi. Leibniz tüm bu fikirleri insan anlağı üzerine yeni denemeler, New Essays on Human Understanding kitabına hevesle aktardıysa da eserin yayınlanması ölümünden neredeyse yarım yüzyıl sonrasını 1765 yılını beklemek zorunda kaldı. Denemeler aydınlanmanın kendini bilme anlayışıyla ters düştüğü için kıyıda köşede kalıp unutuldu. Neredeyse bir yüzyıl sonrasına kadar tohum yine uykuya bırakılmıştı. Bu arada gerçekleşen başka olaylar da psikolojinin deneysel ve somut bir bilim olarak yükselişine zemin hazırlamaktaydı. İskoçyalı anatomist ve din bilimci Charles Bell, 1774-1842, bütün sinirlerin omurilikten köken alıp bütün vücuda yayılan ince uzantıların aynı olmadığını ve iki türe ayrılabileceğini keşfetti: motor sinirler ve duyu sinirleri. Birinci grup beynin komuta merkezinden aldığı bilgiyi taşıyor, ikincisi de bilgiyi beyne geri iletiyordu. Bu beynin gizemli yapısı içinde yer alan bir örüntüyle ilgili ilk temel keşifti. Bunun bir sonucu olarak beli izleyen başka öncülerin de çabalarıyla beyin, gölgelere bürünmüş, yeknesak bir yapı olarak değil, ayrıntılı biçimde örgütlenmiş bir organ olarak kimliğine kavuştu. Biline gelen şekliyle 1,5 kilo civarındaki bu şaşırtıcı doku kütlesinde böylesine bir mantığın varlığını belirlemek oldukça cesaretlendirici bir adımdı. 1824'te Alman düşünür ve psikolog Johann Friedrich Herbart, fikirlerin yapılandırılmış matematiksel bir çerçeve kapsamında ele alınabileceği önerisini getirdi. Herhangi bir fikir kendisini zayıflatacak ve farkındalık eşiğinin altına düşürecek bir karşı fikirden direnç görebilir. Buna karşılık benzerlik taşıyan fikirler de birbirini destekleyip farkındalık eşiğine doğru yükseltebilirdi. Yeni bir fikir kendisi tırmandıkça benzerlerini de peşinden sürükleyecekti. Herbart bunları tam algısal, aperseptif kütle olarak isimlendirdi. Bu ifade bir fikrin yalıtık durumda değil, ancak bilinç düzeyine daha önce ulaşmış başka fikirler kompleksiyle bütünleşerek bilinçli hale gelebileceğini ima etmekteydi. Herbart böylece bilinçli ve bilinç dışı düşünceler arasında bir sınır olduğu yolunda önemli bir kavramı da ileri sürmüş oluyordu. Bazı fikirlerin ve düşüncelerin farkında olduğumuz, bazılarınınsa olmadığımız gerçeğini. Bu gelişmelerin sunduğu yeni ortamda Alman fizikçi Ernst Heinrich Weber 1795-1878 de fiziğin daha katı ve keskin kurallarını zihinle ilgili çalışmaların hizmetine sunma fikrinin cazibesine kapılmıştı. Geliştirdiği yeni alan psikofizik, insanların neler duyumsayabildiklerini, hangi hızla tepki verebildiklerini ve tam olarak neler algılayabildiklerini nicelendirmeyi hedeflemekteydi. Algıların böylece ilk kez bilimsel kurallar eşliğinde ölçülebilir hale gelmesiyle yeni sürprizler de belirmekte gecikmeyecekti elbette. Söz gelimi, duyuların dış dünyayı doğru biçimde temsil ettiği, daha önceleri sorgusuz sualsiz kabul edilirken, Peter Müller 1801-1858 adlı Alman fizyolog 1833'te şaşırtıcı bir durumun farkına varmıştı bile. Göze ışık tuttuğu, basınç uyguladığı ya da göz sinirlerini elektrikle uyardığında her üç durum da benzer görsel duyumlar oluşturuyordu. Ortaya çıkan şey basınç ya da elektrikten çok ışıkla ilgili bir duyumdu. Müller bu sonuç karşısında aslında doğrudan dış dünyanın değil, yalnızca sinir sisteminde yayılan sinyallerin farkında olduğumuz varsayımında bulundu. Buna göre sinir sistemimiz size oralarda bir şeyler olduğunu, ışık gibi, söylediğinde sinyallerin sisteme nasıl ulaştığından bağımsız olarak söylenene inanıyordunuz. Sahne şimdi de fiziksel beynin algıyla ilişkisi olduğunu düşünmeye elverişli hale gelmişti. Weber ve Müller öldükten yıllar sonra 1886'da Amerikalı James McKean Kettle, serebral, beyinle ilgili operasyonların aldığı süre başlıklı bir makale yayımladı. Makalenin püf noktası yanıltıcı denebilecek ölçüde basitti. Bir soruya yanıt verme hızınız düşünme biçiminize bağlıdır. Ani bir parıltı ya da ışık patlaması gördüğünüz yolunda basit bir yanıt vermeniz gerekiyorsa bunu oldukça hızlı yapabilirsiniz. Parıltı için 190, patlama için 160 milisaniye. Ama bir karar vermek durumundaysanız, parıltı kırmızı mıydı yoksa yeşil mi? Bu sürelerin üzerine onlarca milisaniye eklemeniz gerekir. Gördüğünüz şeyi isimlendirmeniz de istenirse, mavi bir parıltı gördüm, süre daha da uzar. Kettle'ın bu basit ölçümleri gezegen üzerinde yaşayan hemen hiç kimsenin ilgisini çekmediyse bile, bunlar yine de bir paradigma değişiminin habercisiydi. Endüstri çağının başlamasıyla entelektüel kesim de makineler üzerinde düşünür olmuştu. Bilgisayar metaforu günümüzde nasıl kullanılıyorsa, makine metaforu da o zamanların popüler düşüncesine aynı biçimde işlemişti. Bu noktaya, yani 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, biyolojideki ilerlemelerle artık davranışın birçok yönü sinir sisteminin makine benzeri operasyonlarına atfedilir olmuştu. Biyologlar sinyallerin gözlerde işlenmesi, onları talamusa bağlayan aksonlar boyunca yol alması, kortekse giden sinir yolundan geçip sonunda bütün beyin çapında etkinlik gösteren işleme örüntüsünün parçası haline gelebilmesi için belirli bir süreye gereksinim olduğunu artık biliyorlardı. Ama düşünmek büyük ölçüde hala bunların dışında bir eylem olarak ele alınmaktaydı. Somut süreçlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmadığı düşünülüyor ve daha çok zihinsel, sıklıkla da ruhsal olarak betimlenen özel bir sınıfa dahil ediliyordu. Kettle'ın yaklaşımı ise düşünme problemiyle doğrudan yüzleşmekteydi. Uyaranları aynı bırakıp görevi değiştirmek, şimdi şöyle şöyle bir karar ver. Kararın verilmesi için gereken ek sürenin uzunluğunu bir başka deyişle düşünme zamanını ölçebiliyordu. Kettle bu yaklaşımın beyin ve zihin arasında bağ kurmanın dolaysız ve basit bir yolu olarak kullanılabileceğini ileri sürdü. Bu basit deneyin fiziksel ve zihinsel olgular arasındaki tam paralelliğin belki de bugüne kadarki en güçlü kanıtı olduğunu, kararlarımızın aynı zamanda hem beyindeki hem de bilinçteki değişim hızını belirlediği konusunda artık neredeyse hiç kuşku kalmadığını yazıyordu. Düşünmenin zaman aldığı bulgusu, 19. yüzyılda hakim olan genel bakış açısıyla uyum içindeki düşünmek tinsel bir eylemdir paradigmasının temelini derinden sarsıyordu. Çünkü buna göre tıpkı davranışın diğer boyutları gibi düşünmek de müthiş bir sihir değil, mekanik temele dayanan bir olguydu. Düşünmek sinir sisteminin işlem yürütme etkinliğiyle denk tutulabilir miydi? Zihin bir makine gibi işliyor olabilir miydi? Kimse yeni doğmakta olan bu görüşe itibar etmiyor, çoğu kişi zihinsel operasyonların kendi buyruklarının hemen ardından beliriverdiği sezgisinde ısrar ediyordu. Ama bir kişi için bu basit fikir her şeyi değiştirmişti. Ben, kendim ve buzdağ. Charles Darwin'in devrimsel nitelikteki eseri Türklerin Kökeni yayımlandığı sıralarda 4 yaşında Moravyalı bir çocuk ailesiyle Viyana'ya taşınıyordu. Sigmund Freud adlı bu çocuk insanın herhangi bir başka yaşam biçiminden farklı sayılmadığı, dolayısıyla da bilim spotlarının insan davranışlarının karmaşık dokusuna rahatlıkla yönlendirilebileceği yepyeni bir Darwinci dünya görüşünün hüküm sürdüğü bir ortamda büyüyecekti. Genç Freud, klinik yönünden çok bilimsel araştırma yönünün cazibesine kapılmış olarak tıp eğitimi aldı. Nörolojide uzmanlaştı ve kısa süre sonra psikolojik rahatsızlıkların tedavisine yönelik özel bir klinik açtı. Hastaların dikkatle ve titizlikle gözlemleyen Freud, çok geçmeden insan davranışlarının çeşitli biçimlerinin ancak görünmez zihinsel süreçlerle açıklanabileceğinden kuşkulanmaya başlamıştı. Sahne gerisinde işleri yürüten bir düzenek işliyor olmalıydı. Freud, hastalarda davranışların bilinçli zihince yönlendirildiğine ilişkin bariz bir işaretin çoğunlukla bulunmadığını fark etti ve beyne yeni atfedilen makine benzeri çalışma biçiminden yola çıkarak altta erişime kapalı başka nedenlerin yatıyor olması gerektiği sonucuna vardı. Bu yeni görüşe göre zihin, alışık olduğumuz bilinçli kısımdan ibaret olmayıp daha çok kütlesinin büyük bölümü gözlerden ırak bir buzdağı gibiydi. Bu basit görüş psikiyatri alanını dönüşüme uğratmaya yetmişti. Önceleri zayıf irade, cin çarpması gibi durumlarda atfedilemeyen kural dışı zihinsel süreçlerin açıklanamaz olduğu kabul edilirdi. Freud ise nedeni fiziksel beyin içinde aramakta ısrar ediyordu. Modern beyin teknolojilerinden onlarca yıl önce yaşamış olan Freud'un bu dönemde yararlanabileceği en iyi yöntem sistemin dışından mümkün olduğunca çok veri toplamak, yani hastalarla konuşarak zihinsel durumlarından beyinsel durumlarını çıkarsamak olabilirdi ancak. Bu yaklaşımı benimseyerek dil sürçmeleri, yanlış yazımlar, davranış örüntüleri ve rüyaların içeriğinde gizlenmiş bilgileri mercek altına aldı. Freud'un vardığı sonuç, bütün bunların gizli nöral mekanizmaların kişinin doğrudan erişimi bulunmayan bir düzeneğin ürünü olduğu yolundaydı. Yüzeye fırlamış davranışları inceleyerek derinlerde olup bitenler hakkında fikir sahibi olabileceğinden emindi Freud. Buzdağının ucundaki pırıltıya eğildikçe derinlerdeki kütleyi daha iyi kavradığını hissediyordu. Gözlerden uzaktaki bu kütle insanların düşünceleri, rüyaları ve güdüleri hakkında bir şeyler söyleyebilirdi. Freud'un hem akıl hocası hem de yakın arkadaşı Joseph Breuer ise bu yaklaşımdan yola çıkarak isteri hastalarına yardımcı olmada başarılı görünen bir strateji geliştirdi. Hastalardan belirtilerin ilk ortaya çıkışı hakkında kısıtsızca, özgürce konuşmalarını istemek. Freud bu stratejiyi başka nevrozlara da uygulayarak fobi, isterik felç, bazı paranoyalar gibi rahatsızlıkların gizli köklerinin gömülü kalmış travmatik deneyimler olduğunu ileri sürdü. Ona göre bu tür sorunlar hastanın bilincinden saklanmayı başarsa da bilinç altından kaçamıyordu. Çözüm ise sorunları bilinç düzeyine çıkarıp hastanın bunlarla hem duygusal hem de entelektüel açıdan yüzleşmesini sağlamak ve sonunda altta yatan sıkıntıları birer nevroz kaynağı olma gücünden etmekti. İzleyen yüzyılda psikanalizin temelini oluşturan yaklaşım bu olacaktı. Psikanalizin popülerliği ve içeriği zaman içinde epeyce bir değişikliğe uğramış olsa da Freud'un temel düşüncesi beynin gizlenmiş işleyişlerinin düşünce ve davranışları nasıl yönlendirdiğini anlama yolunda atılan ilk sistematik adımı oluşturuyordu. Freud ve Breuer ortak makalelerini 1895'te yayımladılar. Ancak Freud'un bilinç dışı düşüncelerin cinsel kökenine yaptığı vurgudan giderek daha fazla soğuyan Breuer sonunda yolunu onunkinden ayırdı. Freud ise bilinç dışı ile ilgili temel incelemesini oluşturan ve babasının ölümüyle tetiklenen duygusal kriz ve rüyalarını analiz ettiği Rüyaların Yorumu, The Interpretation of Dreams eserini yayımladı. Kendisine dair bu analizi, babasıyla ilgili beslediği beklenmedik duyguları, ona duyduğu hayranlığın nefret ve utançla karışık olması gibi açığa çıkarmasını sağlamıştı. Yüzeyin altında yatan bu uçsuz bucaksız alanla ilgili sezgileri Freud'u özgür irade olgusunu da irdelemeye yöneltmişti. Ona göre yapılan seçimler ve verilen kararlar gizlenmiş zihinsel süreçlerden köken alıyorsa, özgür seçim ya bir kuruntu ya da en azından düşünürlüğün çok daha sıkı biçimde sınırlandırılmış bir olgu olmalıydı. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde düşünürler artık kendimizi çok az tanıdığımız görüşüne ısınmaya başlamışlardı. Kendi merkezimizde durmuyor, tıpkı samanyolundaki dünya ve evrendeki samanyolu gibi kıyıda köşede bir yerlerde oturuyor ve olup bitenin ancak çok azından haberdar olabiliyorduk. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 19.